zamanın bir dikotomisi var. Kuvvetli bir, yani bunu mitolojiyle anlatabilirim ancak. Zaman, bir iki tane zaman tanrısı var. Biri Kronos, yani içinde bulunduğumuz zaman, bizi öldüren zaman, yani çocuklarını yiyen zaman. Kronos tanrı. Onu anlıyoruz. Bir de Kairos var. Bu da bir zaman. Ama bu başka zaman. Bu bakın Kairos tanrının kanatları var. Hem ayaklarında hem ellerinde. Ve kafası kel, önde perçemleri var. Özellikle böyle çiziliyor. Kaçırırsanız arkasından yakalamanız mümkün değil. Ancak saçından tutup önden yakalayabilirsiniz, yakalarsınız. Ne demek bu? Üzerinde bulunduğumuz topraklardaki tabirle tam örtüşüyor. Felekten çaldığınız bir gün. Nasıl geçtiğini anlamadığınız bir zaman anı. Ya orada bir gün kaldık ama yani sanki bir hafta 10 gün kalmış gibi hissettik diyorsunuz ya. Ömrümüz uzadı sanki. İşte Kairos o. Kairos. Yani bizi öldürecek olan zamanın dışına çıkıp başka bir, bizi öldürmeyecek başka bir zaman algısının içinde hissetmek. İşte o duygu, yaşamın o trajik duygusunun yerini orada o zaman algısıyla, o trajediden, o hüzünden, o varoluşsal hüzünden bir miktar uzaklaşıyoruz. Bunların hepsini duygu dünyamızda yapıyoruz. Sözcüklerle ifade etmesi zor olsa da. Ve şiir işte o bizim duygu dünyamızdaki zaman geçişimizin belki bir başlangıç, bir eşiğini aralıyor, bir kapısını aralıyor. Bir şiirin içinde bazen kaybolup gidersiniz. Sözcüklere bile anlamsızlaşır. Onun satır aralarındaki duygu sizi etkiler ve böyle bir anda kalıverirsiniz. Ve o an için içinde bulunduğunuz akan zaman durmuştur. Başka bir zaman dilimindir. Ve ilgidir. İşte o yüzden Kronos'tan şiir Kronos'tan Kairos'a bir yolculuk gibi okunabilir. Bu nedenle var ve bu nedenle iyi geliyor bize. Tabii şimdi gene bilinç evreninde yaşıyoruz. Sonuçta sözcüklerle konuşuyoruz ve dilin sınırlarında konuşuyoruz. Ve o nedenle bilinç her yerde bize dur bir dakika, uçup gitme, hop ayakları yere bassın diyerek bizi durduruyor. Ve hani anlamakta zorluk çekiyoruz ama yani bizi biz yapan arzu, istek, merak, sevgi, aşk gibi duyguları kullanarak biz zamansızlık ararız. Mesela arzuladığımız aslında ölümsüzlük gibi görürse de aslında yaşamın trajik duygusuyla baş etme ve zamansızlığı, zaman dışı, Kairos'u ararız. Ya şöyle bir şey yapalım da günlük şeyden, yani şu akan giden zamandan birazcık dışına çıkalım. Ne iyi gelir falan. Yani, hatırlayın yani. Şuraya gelmek bile bir Kairos'a yolculuk değil mi yani? Yani şurada bir arada geçirdiğimiz zaman. Bazen zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım oldu benim burada yani. Ha, ne güzel bir eser. İşte Kairos zaman. Şiirler bize bu zaman dışılığı sezdiriyor. Bu nedenle var. Ve yine Aristoteles, tekrar ayaklarımız yere bassın. Tüm insanlar doğaları gereği bilgide ısrarcıdırlar. Ve bu bilgide ısrarcı olmak bir tutkudur. Ve bu nedenle merak duygumuz var. Tamam. Ama Spinoza'nın da Töre Bilim kitabında vurguladığı gibi bütün bu merak duygusu aslında bizim korunma içgüdümüz, varmış içgüdümüz. Yani faydacı aklın hizmetindeler. Peki her şey bilincimiz bunu yaparken ölümle ilgili kavgasını da anlattım. Araya bir şeyler koyuyor. Zamanı belirsizleştiriyor. Peki içimizdeki o trajik duygu, hani melankoliklerin bir türlü çıkamadığı, üzerine onu gideremediği o duygu. İşte orada mesela sevgiyle, en ilkel formu olan sevgiyle mesela toplum, bir toplumun temeli oluşturur. Şöyle, şunu demek istiyorum. Her ölüm insana kendi ölümünü de hatırlatır. Hem bir yandan hayatta olduğuna şükretmesini sağlar ama hani bir yakınının kaybı vesaire. Peki, bir yakınını kaybetmiş kişiyi nasıl teselli edersiniz? Sözcükler yeter mi? İşte Solon'un densiz arkadaşı diyor ya, işte işe yaramayacağını biliyorsun, neden ağlıyorsun? Ya da başka bir densiz arkadaşı, ya hepimiz öleceğiz, boş ver falan, sıkma canını falan. Ya bunlar laf mı? Yani, ne yaparsınız? Gider sarılırsınız. O sevgi dolu sarılma, o an için olan sevgi dolu sarılma, aslında o trajik duygu, o yüzleştiği trajik duygudan bir miktar onun yerine sevgi devşirmesini sağlar. Ve eğer yaşamışsanız bilirsiniz. Sizi teselli eden sözcükleri hatırlamazsınız ama o sevgi dolu sarılmayı hatırlarsınız. Çünkü o sizi o anda bir sıkıntılı duygu durumundan başka bir yere, başka bir zamana sıçratmıştı. Kısacık da olsa. İşte şiirler de bir miktar bu işe yarıyor diye düşünüyorum. Bu nedenle var diye düşünüyorum. Dedik ya, bilincimiz ölüm gerçeğini başka bir şeyle örtüyor. Ve zamanı dışına çıkarak bununla baş edebiliyoruz. Trajik duygusu, yaşamın trajik duygusundan. Şiir yazan içinde, okuyan içinde bir zamansızlık, zaman dışılıktır. Yani böyle kuvvetli şiirleri hatırlayın. Duyguların, dedim ya şairin dediği, kalpten kalbe yolculuğudur. Ve inanın sözcükler sadece aracıdır. Sözcüklerin ve bilincimizin aracıdır. Şiirin kaynağı ise işte bu öznel duygu alanı. Yani gözle görünmeyen, elle tutulmayan bir başka dünya. Hani işte epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum dediği Orhan Bey'de yerdir şiirin kaynağı. Yani o zaten anlatılamaması gereken bir yerdir. Sadece sözcükler kullanılarak biraz orada o kaynaktan bir şeyler taşmasıdır. Ama paydacı aklımıza ısrarla hep analitik düşünme yüzünden hele son 400-500 yıldır insanlığın girdiği bu modernite krizi, yani moderniteyle birlikte girdiği her şeyin akılla yönetildiği ve lütfen burada duygusal davranmayalım, aklını kullan diye yetiştirildiğimiz ve duygusal olmanın zayıflık olduğu, varoluşsal zayıflık olduğu öğretilen bir dünyada Descartes bile, yöntem ile söylem kitabı, yöntem üzerine söylem kitabına, bakın şu cümleyle başlar. Sağduyu dünyada en çok paylaşılan şeydir. Sağduyu dediği şey, dikkat edin, duyudur. Yani o ifade edilebilir bir şey değildir, şiirsel bir şeydir. Ve sözcükler o duygunun taşıyıcısı. Peki, yani nedir bu duygu ile bilincin farkı dersek? Bakın, duygu ile bilincin farkını şöyle daha iyi anlatabiliyorum. Sonsuzluk. Sonsuzluk kavramı, baktığınız zaman sonsuzluğun varlığını bilincimizle algılayamayız der Kant. Çünkü bilincimiz sınırlıdır. Bilincin sınırları var. Hatta küçük küçük kutucukları var. Değil, bir labirent olabilir. Yani, ama bilinç sonlu bir şeyle sonsuz bir şey anlayamaz. Peki bilincimiz ne yapar bunun yerine? Sonsuzluğun varlığını anlamaz ama varlığın sonsuzluğunu anlarım der. Nasıl? Sayılar. Sayılar varlığın sonsuzluğudur. Peki sonsuzluğun varlığını, işte sonsuzluğun varlığını o bilincin de kapsayan, onun dışına taşan duygu evrenimiz sağlar. Ve çok daha o sınırları belirsiz, onun sonsuzluğunu algılar, işte sağduyu olur. Ve en çok paylaşılan şeydir derken aslında sözcüklerle ne kadar çok şey paylaşsak da sağduyu, birbirimize anlattıklarımız, birbirimize hissettirdiklerimiz çok daha fazla şey anlatır. Ingrid Jonker'in dedim ya, getirdim buraya. Bakın, yaşamın trajik duygusu nedir? Şiirinin son iki dizesi. Ufacık bir taneciktir sözüm ve ölümüm taneciğidir, hiçliğim yazmış. Hatta ölümüm taneciğidir, taneciğidir, hiçliğim yazısı Güney Afrika'da mezar taşında da o sözcüktür. Yani hiçliğin taneciği olarak kendi ölümünü tarif eden ve ufacık bir taneciktir sözüm diyerek kendini nasıl bir varoluşsan sıkıntının içinde olduğunu bu sözcükler bize o yaşamın bir trajedi, o duyguyu, yani işte gün batarken hissettiğimiz o duyguyu, hani bizim de ara sıra hissettiğimiz o duyguyu sürekli olarak yaşayan bir şairin sözleridir bunlar. Yaşamın trajik duygusu nedir şiirinde derseniz aslında fena bir örnek değil. Peki okur için nedir? Hani yazanı var, anladık şiiri. Yani şiir duygunun ortaya saçılımı, bir zamansızlığa yayılımı dedik. Bu haliyle aslında kendinle konuşan kendi okur için öyledir. Yani biz aslında okur için şairi okumayız. Şair bizi anlatmaz. Biz kendimizle konuşuruz şiirde aslında. Ve çünkü bilinci askıya alırız ama bilinç de bir yere kadar sorulur. Çünkü bilincin birinci görevi olarak önce varoluşu sunulacak. Böyle uçuk kaçık işlere gidemeyiz. Yok. Yani duygu dünyamız bizi nereye götüreceği belli olmayan bir dünya, bilinç buna engel olmak zorunda. Ve var olmayı sürdürmek zorunda bilinç. Bu ne?